Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm.
Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş bulduk Süleyman. Teşekkür ederim.
Nasılsınız Lütfü abi? İyisiniz inşallah.
Hamd ederiz. Şükründen aciziz. Elhamdülillah.
Allah şükrümüzü arttırsın.
Amin.
Şükür arttıkça nimet artar mı?
Öyle derler.
Böyle yani.
Derler derken Efendimiz de böyle buyurmuş. Esas Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri nimetlerimi arttırırım diyor şükredenlere.
İnsan varken şükretmesi kolay. Yokken şükredebilir mi?
Ona sabır diyoruz.
Ona sabır mı? He, sabredecek o zaman.
Sabredecek.
Yani varlık içinde, nimet içinde ya da bolluk, sağlık, sıhhat içinde olan bol bol şükretsin.
Evet.
O zaman da şükür zor mu peki?
Şükürle sabır aslında çok böyle birbirinden ayrı şeyler değil. Bir madeni paranın iki yüzü gibi. Çünkü insan nimette de sabretmek zorunda kalabilir. Çünkü nimetin şükrünü eda etmeye de sabretmek icap edebilir. Azgınlıktan Allah'a sığınmak lazım.
Yok olduğu zaman zorluk, hastalık, dert, keder ki çok insanın derdi var. O zaman da sabır mecburi mi?
Yani mecburi derken sabır diyor ilk anda diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonradan insan her şeye alışıyor. İlk tepkiler çok mühimdir. Ben oralarda mesela çok kendimde zaaflar görürüm. Yani bir anda böyle saman alevi gibi parlamak filan çok muvafık değil. İnsan o noktada o ilk anı çok hesap etmeli. Çünkü böyle biliyorsunuz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğu vefat etmiş bir kadına bu şekilde sabret diye ifade ediyor. Kadın başını eğmiş önünde sus diyor sen benim yaşadığımı ne yaşadığımı bilmiyorsun diyor. Kadın böyle bir çıkış yapıyor. Sonra,
Peygamber Efendimiz'e.
Peygamber Efendimiz'e. Sonradan gelip diyorlar ki ya senin o şekilde konuştuğun insan Peygamber Efendimiz'e. Kadın sonradan gelip Efendimiz'den özür dilemek istiyor ama Efendimiz orada sabır diyor ilk andadır diyor. Ya musibetin ilk anı, ilk vurduğu anda sabretmek çok önemli. Sonrasında insan bir şekilde onu tolere edebilecek bir gerek dostlarıyla gerek kendisindeki efendim o ikna mekanizmalarıyla. Fakat bunun tersinin olduğu insanlar da vardır Süleyman. İlk anda böyle çok soğukkanlı gözükür. Sonradan içine işler, dert eder. Çok daha böyle farklı bir yine ona da belki farklı rehabilitasyon gerekiyor.
Yani içinde diyelim ki oyar, sıkıntıyı atar.
Evet,
sonra
evet.
Belki daha uzun vadede çıkabilir.
Evet evet öyleleri de var.
Haliyle, sözüyle.
Evet.
O zaman hep yani ilk anda da sabır, sonuna doğru da devamlı sabır.
O yüzden sabrun cemil demişler. Sabrın da güzeli lazım. Sabrun cemil. O halde bana düşen güzel sabırdır diyor ya Yakup Aleyhisselam. Onda da sen hani bir ara Umre'ye gittiğinde sormuştun. İşte innemâ eşkû bethî ve hüznî ilallah. Ben şikayetimi ve hüznümü ancak Rabbime arz ederim diye bir ayet-i kerime var ya.
Evet.
Yakup Aleyhisselam'ın dilinden yine.
Evet.
Yani hem maddi şikayetimi hem de içimdeki o hüznü sadece Allah'la paylaşırım. İnsan o maddi şikayetini insanlarla paylaşabilir. Yani onu söyler. Bir şekilde dil acı bir şey. Yani böyle bir yere sıkışıyor o. Ve konuşurken de güzel bile konuşsanız ya sende bir dert var filan diye insanlar fark ediyorlar. Ama esas bu sadırdakini aktarmak ya da aktarmamak o çok büyük bir efendim haslet. Yani ona insan engel olabilirse ona kalbi susturmak diyor Osman hocamız. Yani incitmemek, incitmemek bahsinde geçer o. İncitmeyeceksin, dilini tutacaksın diyor. İncinmeyeceksin, kalbini tutacaksın diyor. Yani dile hakim olmak, kalbe hakim olmak bunlar gerçekten zor işler.
Allah muvaffak kılsın.
Cümlemizi.
Evet, cümlemizi. Bugünkü konu ağır. Aslında buradan da gidebilirdik. Bu da güzel bir konu. Ama yani önemli bir meseleyi dilimiz döndüğünce aslında masaya yatıralım diyoruz Lütfü Hocam. Şöyle, şimdi bize gelen sorular oluyor. Gerek YouTube kanalı üzerinden, gerek belki bir şekilde sosyal medyamıza ulaşıp bizlere bu programla ilgili hem tebriklerini hem takdirlerini bazen tenkitlerini de iletenler oluyor. Mesela en son aldığım tenkit, mesela zor bir konuyu konuşmuşuz, hatırlamıyorum tam açılma meselesini. Ya diyor ki çok güzel diyor, tahlil ediyorsunuz ama net diyor, daha ağır ya da işte daha diyelim ki doğrudan söylemiyorsunuz diyor. Ben dedim ki bizim genel usulümüz böyle yani, böyle bir tenkit de gelebiliyor. Yani
çalıyı dolaşıyorsun, bütün işine girmiyorsun.
Evet yani. Diyebiliyor. Ya da tebrikler, takdirler çoğu zaman hüsnü zanla, bereketle, duayla eşlik ediyor. En son bir soru geldi. Birkaç soru var. Belki Hasan Bey ismini sonuçta tam anlayamıyoruz o yazdığı yorumdan ama Hasan Bey diye hüsnü zannediyoruz. Şimdi bir hayat yaşıyoruz ve itikadımızın en önemli meselelerinden biri de kader bahsi. Fakat bu bahis öyle önemli bir bahis ki hani bir noktada halledilip çözülmesi de mümkün değil. Çünkü iş biraz muamma ve muğlak kalan bir yanı var. Büyük oranda hani işin iman kısmı, itikat kısmında hani böyle bir altın oranı bulup hayatımıza devam ediyoruz. Fakat bulunmadığı zaman ya da bu iş mesele kendi içinde böyle bir insan içinde bir dert olduğu zaman ya da yanlış anlaşıldığı zaman, ki ben özellikle gençlerle hasbihallerinde şunu görüyorum. Aslında çoğu zaman yanlış anlaşıldığı ya da eksik anlaşıldığı ya da tam tersi böyle insanın gerçekten hani iradesini böyle felç eden, iradesini adeta yok sayan bir yere de sürüklendiğine dair hissiyatım oluşuyor. Yani bahsimiz şu. Kader meselesiyle ilgili çok çok konuşulur. Bu meseleyi sağından girilir, solundan girilir ama ben şöyle başlamak isterim Lütfü Hocam. İman umdelerinden biri kader bahsi. Yani Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, işte meleklere inanmak, kadere, işte hayrın şerrin Allah'tan olduğuna inanmak diye biz böyle bir imanımızın şartıdır. Fakat biz bunu biraz daha pratik hayatta bunun yansımasını nasıl göreceğiz diye soru şu. Yani bu kader inancı bizde nasıl yansır? Ben şöyle sorabilirim ilk. Siz sonuçta diyelim ki 50 yaşı devirdiniz. Bu kader meselesiyle ilk ilginiz ne zaman başladı Lütfü Hocam? Yani ortaokulda mı, ilkokulda mı buna dair bir hissiyatınız oluştu? Lisede mi böyle bir kendinize temelleri attınız? Sizde nasıl? Pratikten başlayalım. Sizin üzerinizden gidelim.
Yani benimle ilgili tabii safahatın hani bir insan beşer nevinden olmam hasebiyle genele teşmil edilmesi doğru, ne kadar doğrudur bilmiyorum ama sonuçta böyledir yani.
Evet, bir ilham teşmil, alabiliriz
evet,
ama.
Evet, şöyle yani bu aslında diğer itikadın işte diğer umdeleri gibi, işte niye geldim ben, bu dünyayı kim yarattı, ben niye varım soruları. Benim o sorular içerisinde en çok ilgimi çeken, niye bu kadar biricik ve özelim yani herkes gibi? Niye artı birim sorusudur. Ben hep bu soruyu işte ömrüm boyunca da paylaşmaya çalıştım. Yani Allah bizi niye yarattı sorusunu herkes cevaplıyor ama Allah beni niye yarattı sorusunu cevaplayan görmedim hiç. Bu çünkü kendisiyle ilgili bir soru. Bir de insanlar hep kitleye konuştukları için hep umuma yönelik bir takım ortak çareler üretmeye çalıştıkları için bizli cevaplar, bizli sorular daha çok popüler oluyor. Daha çok alıcı buluyor. Herkes oradan kendince bir hisse alıyor. Bu mevzu yani artı bir meselesi tamamen şahsi bir mesele. Ben kaderin de en önemli vasfının o hususiliği ve şahsiliği olduğunu düşünüyorum Süleymancığım. Yani herkesin kaderi kendisiyle alakalı bir keyfiyettir. Ve orada da çok fark ettiği, fark edemediği incelikler vardır. Biz onun diyor boynuna asmışızdır. Fî unuki ayet-i kerimede. Yani kaderini herkesin boynuna bağlamışızdır. O Araplarda bir tabirmiş. Yani bu bir nevi insanın ameline bakan bir tarafı var. Sayine, yani çalışma, ne kadar gayret etmesine, tabii eforuna, bununla ilgili bir şey. Kaderde iki tane temel şey var. Problematik var. Bunu biraz daha hani problem olarak görmeyelim de, hani insanların çok üzerinde düşünmeyi sevdiği iki tane temel mesele var. Bir tanesi bizim bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız takdir edilmiş midir? Hani takdiri orada bir ölçü olarak almıyor kimse. Yani önceden belirlenmiş, kayıtlanmış, konmuş ortaya. Dolayısıyla sen sadece açıp onu ifa ediyorsun şeklinde bir mahiyeti mi vardır? Bu birinci soru. İkinci soru da külli irade dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın şu azamet-i ilahiyesinin ve her şeye galibun ala emri, kahharun fevka ibadi, yani kulları üzerinde kahhar, her işinde galip, her an bir işte ve oluşta olan o kadiri mutlak Rabbimizin külli iradesinin yanında bizim cüz'i irademizin hissesinin ne olduğu meselesidir. Şimdi biraz tabii teknik bir mevzudur ama bizim işte Maturidi Eş'ari, yani itikattaki iki mezhebimiz var ya, Maturidilik ve Eş'arilik. Maturidi olarak biz hep kodlamışız. Fakat son dönemde, son belki 50-100 senelik süreç içerisinde ben hep beraber bir Eş'ariliğe doğru kaydığımız kanaatindeyim.
Bunu açar mısınız?
Açamam. Açarsam beni linç ederler.
Tamam, o zaman spoiler yani şöyle, deniyor ya, böyle şöyle, bir fragman.
Yani şöyle, orada işte şu mesele şu. Ehli hadis var Süleyman'cığım, ehli rey var. Ehli hadis, Resulullah böyle demiş, Kur'an-ı Kerim böyle demiş. Tamam kardeşim, daha ne düşünüyorsun? İşte söylemiş, bu neyse onu yapacağız diyen bir görüştür. Çok basit ve kendimce ifade ediyorum. Dinleyen ve bu konuda fikri olanlar affetsinler. Ehli rey de biraz aklı öne almış, kendince içtihat yapmış. Bunu da sahabe efendilerimiz zamanında, peygamberimiz zamanında bir sefere gönderiyor Efendimiz bir grubu. Diyor ki, vardığınız zaman kılın ikindi namazını diyor. Yani acele edin biraz, hızlı gidin. Bir ekip diyor ki, tamam Efendimiz öyle dediyse üzerine konuşmayız. Öbürü diyor ki, ya namaz geçiyor diyor ya. Ya ikindi namazı geçiyor kardeşim diyor, vakti geçiyor diyor. Bir kısmı vakti geçeceği için oraya varmadan kılıyor. Bir kısmı da efendim
Oraya gidince Resulullah nasıl olsa
böyle dedi diye o şekilde kılıyor. Efendimiz ikisine de tebessüm ediyor ve hiçbir şey söylemiyor. Yani ikisinin de yaptığına bir nevi onay vermiş gibi bunu kabul ederler. Oradan iki tane damar çıktığı kabul edilir. Bir damar nasıl böyledir kardeşim? Bunun biz arkasını önünü düşünmeyiz. Er-Rahman olarak arş-ı seva, tamam bitti. Rahman arşa istiva etti, tamam bitti yani. Böyle derler. Diğer taraftan da ya bu bir akli bir şeydir. Allah'ın en büyük verdiği ayetlerden bir tanesi, bize en büyük verdiği nimetlerden bir tanesi de akıl nimetidir. Bunu da kullanmak gerekiyor. Aklını kullanmayanların üzerine pislik yağar buyuruyor ayet-i kerimede. Evet, riks yağar diyor. Dolayısıyla bu iki damar hep şeyde olmuş. Ben ehli reyin biraz maturidiliği, ehli hadisinde eşariliği daha çok doğurduğunu düşünürüm. Dolayısıyla bu ikisi arasında gitmiş gelmiş sarkaç gibi yani. Şimdi zor zamanlar da bunda etkili olmuş Süleyman'cığım. Yani insanların böyle iradelerinin çok etkili olmadığı, ne yapsalar asılsalar böyle ya bir izah bulmak gerekiyor diye düşündükleri zamanlarda işte oralarda o sarkaç biraz daha işte şeye kaymış diyelim. Ha bu külli irade, böyle yapacak bir şey yok. Şimdi Gazze meselesinde ben şimdi yayıncılık da yapıyoruz biz. Gazze ile ilgili yazılar geliyor şimdi. Şimdi şu ara geliyor mesela. Ya bakıyorum, ümmet ne yapıyor kardeşim, siz ne yapıyorsunuz? Bak bu kadar acizlik olur mu? Ne kadar çaresizlik, zillet işte efendim. Ya tamam abi, ben bunun zaten farkındayım ya. İçim kana alıyor zaten bununla ilgili. Fakat sen benle bana bununla ilgili ne söylüyorsun, yeni bir şey? Ha yeni bir şey mi arıyoruz? O da sıkıntılı yani. Hep bir şeyi hatırlatmak önemli. Fakat bir müddet sonra bu da acıya duyarsızlığı doğuruyor. Dolayısıyla yani orada insan işte bir takım başka arayışlara giriyor. Diyor ki ya bunun başka bir çözümü olmalı deyip bu sefer de takdir ilahi bu. Yapacak bir şey yok o zaman diyor. Hakikaten de öyledir belki. Gerçekten yani bir de kader dediğimiz o bir sır işte, sakın dalma, derin bir denizdir diyor Hazreti Ali Efendimiz. Öyle bir nokta var. Şimdi burası bak çok kritik. Şimdi burada acaba bizim külli irademizle cüz'i irademiz arasındaki orantı ne olmalı? Yani bir işin Cenab-ı Hak tarafından takdir edilmesi ile benim onu isteyip bile isteye seçerek, ihtiyar ederek, azmederek, gayret ederek, yerine göre efendim şartları zorlayarak yapmam arasındaki ilişki ne? Burada da yine bakıyorsun, dönüyor hadise. İnsanların farklı mizaçlarına, şakir ediyor onu Kur'an-ı Kerim ya, farklı mizaçlarına geliyor. Bazısı gerçekten her şeyi zorlar yani. Der ki ya bu abi bunu böyle yapmak lazım. Ama şunu da almak, bak bunu da devreye sokalım. Bak orada şöyle bir arkadaş var, şurada şöyle bir şart var, bunu yerine getir. Her şeyi yani neşeada, normal şartlar altında her şeyi yerine getirir. Kimisi var ya daha ilk adımda takdir böyleymiş kardeşim, ne yapalım der. Şimdi bu ikisi mizaç farklılıklarına da tekabül ettiğinden dolayı burada şeyin doğrusunu tayin etmek çok zor oluyor yani.
Yani pratik anlamda bu doğruyu yaptı, bu yanlış yaptı denemiyor.
Denemiyor.
Çünkü şakileden mi biraz,
evet,
böyle?
Evet, biraz ondan da kaynaklanıyor. Yani kimisi var, şartları sonuna kadar zorlar. Yani her şeyiyle, yani sonuna kadar bütün efendim olabilecek alternatifleri dener. Bir tanesi de bir dener, iki dener, üçüncü de der ki ya bu tamam. Takdir-i ilahi bunu istemiyor Cenab-ı Hak. Şimdi Esad Efendi, çok kendisine istihbarat gelmiş. Ya bak, sizinle ilgili bir kumpas var, bir tertip var. Üzerinize çökecekler şu. Artık efendim, evladım diyor, tedbir zamanı değil, tevekkül zamanı diyor.
Esad Erbili Hazretleri.
Evet. Hmm. Şimdi o mesela bir bakış açısı yani. Yani aksiyon alabilir miydi? Muhtemelen alabilirdi. Onu söyleyenler zamanında söylediler muhtemelen. Fakat o ona tevessül etmedi. Şimdi burada bu bir kendisiyle ilgili hükmü bu şekilde aldı, kabul etti ve dolayısıyla nasıl olacak onunla ilgili hüküm Allah biliyor. İşte kader biraz da tam bu yani. Cenab-ı Hak son tahlilde hepimizin ne olacağının akıbetinin tayin edecek olan yegane mercidir. Kaderle ilgili o Ahmet Yüksel Özemre, Allah rahmet eylesin, hocanın söylemiş olduğu, senin de bizzat duyduğun, kendin sorup da işittiğin o cümle, yani kaderin
anlaması
izahı
değil,
olmaz,
edebi
olur. Çok bence 10 numara bir cümledir. Ve biz bununla ilgili böyle oturup efendim belki bunu konuşmamız lazım. Kaderin edebi nasıl olur meselesi. Onu da baştan tevafuken konuştuk işte, sabırla, şükürle ilgili. Burada bir büyüğümüzün ben çok güzel bir ölçüsünü aktarıp bununla ilgili belki senin soruların varsa onlara
var
geçebiliriz. Demişti ki, ben dedi kaderi şöyle anlıyorum. Sabah kalkarsın, elin tutuyordur. Cenab-ı Hak sana her türlü imkanı vermiştir. Adım atabiliyorsundur. Yani idrakin yerindedir. Gücün, kuvvetin yerindedir. Çıkarsın, vazifen ne? Şurada bir ev inşa etmek. Temeli kazarsın. İşte birinci kata, ikinci kata kadar gelirsin. Akşama kadar uğraşır, didinir, gayret gösterirsin. Akşam şöyle bir bakarsın, bayağı bir yere geldi dersin. İstirahate çekilirsin. Sabah bir kalkarsın, yerinde yeller esiyor. Hiç kaşını eğmeden tekrar aynı vazifeye başlayabiliyor musun? İşte bana göre dedi, kader budur dedi. Yani kader inancı bizim sonuçları düşünmememizi gerektiren bir inançtır Süleyman'cığım.
Yani gayrete...
Ben de öyle bakıyorum. Gayeyi Cenab-ı Hak zaten koymuş. Allah için çalış, Allah için yaşa. Benim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Süreci sana bırakmış. Ama süreçte bizatihi dahil olduğu oluyor mu? Oluyor abi. Nasıl? Diyor ki iki ortaklık yaptın diyor. Üçüncüsü Allah'tır diyor. Üç kişi fısıldaşıyor diyor. Dördüncüsü Allah'tır diyor. Şimdi o yani her yerde var. Şimdi bunu ulema böyle bir dönem gelmiş. Hani genişlete. Cüz'i irade neredeyse yok hükmüne gelmiş. Sen neredesin burada o zaman? Yani hep Cenab-ı Hakk'ı efendim nazara veriyorsun. Amenna. Şimdi üç kişi burada oturuyoruz. Dördüncü birisi burada olsa mesela ve o çok büyük bir zat olsa. Herkes ne konuşur değil mi? Ne efendim bununla ilgili bir söz söyler. Herkes onun gözünün içine bakar. Öyledir, edep öyledir yani. Hı hı. Şimdi burada da böyle bir şey var. Fakat orada kaçırılan şu nokta var Süleyman. Sanki biz gayba iman etmişiz. Allah, melekler ve Kur'an, peygamberler hepsi kader, gayb, yani bilinemeyen, bizim duyularla, idrakimizle bilemediğimiz, dolayısıyla aklın yani kavrayamayacağı bir yerdeler.
Boyutta.
Bir boyuttalar. Bu ne demek abi? Bu şu demek. Benim aklın kavrayabileceği, beş duyumla yapabileceğim her şeyi yapabilme hürriyetimin olduğunu gösteriyor.
Ya ondan sorumlu değiliz o anlamda, doğru mu? Kavramaktan, tam idrak etmekten.
Ne kavramaktan sorumluyuz, ne de orada ne olduğuna. Ya herkes işine baksın ya.
Biz burada
herkes işine baksın.
Burada kardeşim. İşimiz yani.
Tabii yani şimdi burada bir şey oldu. Bir çekimden önce bir sohbet oldu. Bu çekimden önce değil ama böyle eski zamanlardan birisinden bahsediyorum. Bizim yine Erkan Radyo'da program yapan hocalarımızdan bir tanesine bu Gazze olayları çok şiddetlendiği zaman bir abimiz gelip diyor ki hocam diyor ya şimdi diyor Amerikalı bir asker kendini yaktı diyor Gazze için diyor. Hakikaten öyle bir olay var, olmuştu.
Oldu.
Hatta sonradan da bütün servetini de Gazze'li yetimlere bağışladığı çıktı sonradan. Yani içi yanmış adamın.
Doğru.
Kimileri dediler ki buna, ya bu nasıl bir adamdır işte efendim, kafirsin sen, sen gün ateşte yanacaksın filan diye. Ya onu bilemezsin kardeşim ya, onu bilemezsin ya. Bu da şimdi onun, o abimizin belki içini yakmış ki, yani hocam dedi, şimdi dedi bu dedi, Amerikalı askerle dedi, Netanyahu dedi, aynı cehennemde mi yanacak dedi. Şimdi hocamız normalde bu soruları cevaplamakla maruf, yani fıkhi soruları özellikle cevaplamakla maruf bir hocamız. Ben dedi o işlere bakmıyorum dedi. Çok güzel. Ya tam bu tam cevaptır yani. Evet. Abi herkes kendi işine baksın ya. Şimdi bu ne demek? Süreçte ben bak hakikaten üçüncünün, üç kişinin konuştuğu yerde dördüncünün Cenab-ı Hak olduğu inanışıyla edeben böyle de oturabilirsin. Ağzından her çıkan sözü onun da işittiğini, bir meleğin de zapt altına aldığını bilerek sorumlulukla yaşarsın, konuşursun, dolayısıyla eylemde bulunursun. İşte bu belki bizden istenendir. Yani süreçte de onu unutma, gaye onun koyduğudur, neticeyi de verecek olan odur. Ama bu senin yapacaklarını iptal etmiyor, tam tersi sana muhteşem bir özgürlük alanı açıyor. Niye? Çünkü sen neyi, niye ve nasıl yapacağını çok net biliyorsun. Orada bize düşen gayrettir işte. İşte o tür bir hani gafletten ve gayretsizlikten azade kalmak, işte bu tür bir bilinçle kaderin belki kendimizce yorumuna bu anlamda teslim olarak gitmek demek. Bir şey daha söyleyeceğim. Senin yorumun neyse ona göre tecelli ediyor abi.
Yani zan. Yani evet. İnni abdi zanni bi.
Evet. Ben diyor kulumun zanlı üzereyim diyor. Beni nasıl bilirse ben öyleyim. Bu da çok ilginç ve hani hakikaten ibretlik bir şeydir yani. Dolayısıyla insan burada aslında fail. Yani hakiki fail Cenab-ı Hak. Amenna. Ama senin atacağın adımlar senin o cüzi iradeni yok saymayan, onun belki neticesi olarak başlatan bir şekilde bak. Müride niye mürit denmiş? İrade ettiği için. Talibe niye talebe denmiş? İstediği için. O istemek, irade etmek, yönelmek, hidayet mesela Allah'tan. Amenna. Ama sen hidayete yönelik bir arayış içerisine girmek de senden yani. Orada da yine bir büyüğümüzden duyduğum bir sözle ben sözümü tamamlamış olayım. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler der diyor Hak. Kul der ki görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Hak da dermiş ki bakalım kulum ne eyleyecek. Hadi bakalım.
Bir ince şey var yani burada. Benim kendi hani pratik çözümüm şu oluyor lütfen hocam. Ama sorundan önce onu da paylaşmış olayım. Bu son sözünüz bana onu hatırlattı. Sanırım Araf suresi ya 42. ayet ya da 45. Şu an tam emin olamadım. Orada hani işte artık cennetlikler cennete gitmiş. O son güzel tablo. Ve şey deniyor yani müminler, Allah'a çok şükürler olsun ki ey Rabbimiz sen bize hidayet etmeseydin biz bu işte güzelliğe varamazdık şeklinde. Hani Cenab-ı Hakk'a şükran, böyle teşekkür ve böyle neredeyse aciziyetimizi, fakirliğimizi belirtircesine bir ifadesi var kulların. Daha ayet bitmeden oradan da onlara denilir ki diyor, yapmış olduğunuz güzel ameller vesilesiyle girin cennete. Sanki böyle şey gibi biz Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki ya Rabbi sen yaptın, sen ettin. Yani sen bize lütfetmesen biz bunu yapamazdık. Orada da sanki hani tamam burası doğru ama siz de yapmış olduğunuz güzel amellerle girin. Yani biz Cenab-ı Hakk'a onun büyüklüğünü, azametini aslında tescil ediyoruz. Yani öyle zaten ama dilimizden onu tekrardan dile getiriyoruz. Cenab-ı Hak da melekleri vesilesiyle deniyor ki, diyor ki bize tamam her şey öyle ama siz de güzel ameller işlediniz. Yani sizin katkınızı da göz ardı edilmiyor gibi tabii, bir şey var.
Yani bu gibi konular da hakikaten bak bunlar çok önemli dersler çıkartıyor ayet-i kerimelerden. Ülema böyle çok güzel dersler çıkartmış. Mesela şey de nebilere sorar diyor Cenab-ı Hak. Sizin diyor davetinize, tebliğinize karşı size ne dedi insanlar? Şimdi bunu en iyi bilecek peygamberlerdir değil mi?
Evet.
Ya beni inni ma'lubun fentasir demiş mesela Nuh Aleyhisselam. Yani kimin ne dediğini biliyorlar. Hatta Hazreti İsa'ya da böyle sen mi
onlara dedin beni ve annemi Rab ilan edin diye. Bu soruyu soruyor Cenab-ı
Hak. Evet. Bir de genel peygamberlere diyor ki size diyor davetiniz karşında ne dedi insanlar? Biz Rabbimizin bildiğinden başkasını bilmeyiz diyorlar. Bak orada bir edep var yani. Yani Rabbimizle nasıl konuşulur? Rabbimizle nasıl bir ilişki içerisine girilir? Şimdi siz hoca sana 100 vermiş. Kağıdını biliyorsun sen, yüzlük kağıt. Der misin yani ya bravo 100 aldın. Takdir etmişsiniz efendim demez misin yani? Bu edep bunu gerektirmez mi?
Gerektirir.
Ya tabii canım sen ver. Şimdi genelde öğrenci ne yapar biliyor musun Süleyman? Eksi puan olunca hocam bana böyle eksi puan verdiniz. 100 olunca 100'ü ben aldım hocam. Hep böyle bir şey olur yani. Bak bu da insanoğlunun.
O da değişiyor o zaman. Evet. Öğrenci profili de
tabii,
değişiyor.
Tabii.
Şunu sorayım. Yani şöyle pratikte yani gençken şöyle olabiliyor kader meselesi. Yani Allah her şeyi bildiği için böyle tırnak içinde zevksiz gibi olabilir kul için. Yani şöyle ne yapıp edeceğimi biliyor, sonrasını biliyor. Yani bu oyunu oynamanın zevki olmayabilir. Bu şuna benziyor. Hani mesela bir filmi izledik biliyoruz. Bir daha izleyelim. Sonra deriz ki ya biliyoruz yani bunu. Kulda muhtemelen Allah'ın bilmesi bir açıdan hani ona böyle bir şey veriyor olabilir. Hani ya ne yapsam da ne etsem de zaten hani onun takdirini şöyle algılıyoruz. Benim için kesin yazdığı ve oynayamayacağım yani dışına çıkamayacağım bir alan gibi düşündüğümüz için zevkli hale gelemiyor. Böyle bir yanılsama var. Ya da böyle bir hani insanın böyle duraksadığı an var. Çünkü hani böyle
orada rolümüzü biz aslında şaşırıyoruz.
Evet.
Şimdi şey diyor ki Seyyid Tüsteri Hazretleri bu alemde diyor nefsin hakikatini tek bir kişi anladı diyor.
Tek bir kişi.
Tek bir kişi. O da diyor Firavundur diyor. Çünkü inni mahlubun fen şey ne dedi? Ene rabbukumul ala dedi.
Ben sizin
yüce Rabbinizim dedi. Yani nefsin hakikatini diyor tek Firavun anladı çünkü ben sizin yüce Rabbinizim dedi. Nefis böyle bir şey Süleyman. Şimdi bu tür değerlendirmelerde ne yapıyoruz biz? Yönetmenin yerine geçiyoruz. Ya bırak kardeşim ya sen rolünü oyna ya. Sen sonunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Rolünün gereğini yerine getirmeye çalış. O noktada da şunu bana çok güzel bir rol verdi ve çok güzel bir netice bekliyor benden. Ben bunun için gayret sarf edeyim. Şimdi düşün sen televizyonculuk okudun değil mi?
Evet.
Bir film senaryosu yazdın. Kendince diyorsun ki bunun diyorsun bir seri dizi haline gelmesini istiyorum ben. Nasıl? Ya bu tutarsa genelde televizyonda da öyledir ya. 3 program sonra kalkar mesela. Ratingi o
düşerse
kaldırıldı derler. Şimdi bazen de şöyle olur.
Çok beğenilir.
Dizi beğenilir ama hiç ummadığın bir karakteri insanlar çok tutarlar. Sen de onu yavaş yavaş senarist olarak öne çıkartırsın.
Evet.
Evet. Bu nedir biraz? Onların da performansıyla alakalı değil midir?
Öyledir. Evet yani aslında biz...
Bu tam işte Süleyman'cığım kaderi kısmen izah edebilecek bir şeydir yani.
Memati öldüğünde çok üzülmüştü Türkiye.
Tabii.
Çünkü adam demek ki o kadar iyi oynadı ki. Evet. Ve Memati baş karakter haline geldi.
Şunu söyleyecektim mesela. Sen şimdi yönetmen olarak. Ya ben biliyorum bu adamı 5 bölüm sonra öldüreceğim. Kendi kafanda duymuşsun. Hı-hı. Bir şey yapıyorsun. 5 bölüm sonra fakat öyle bir performans çıkartıyor ki. Sen kendince diyorsun ki 5 bölüm sonra bunu öldürmeyeyim. Bir böyle hani komaya sokayım yine 3-4 hafta kalsın ama bir göreyim bakalım orada halkın. Sonra uyandırayım komadan. Ya bu yönetmenlik çok büyük bir şey Allah muhafaza yani. Ama bir şey de var çok böyle yıldız kendince ona çok önem atfediyorsun. Diyor ki ya bu dizide bir şey yok kardeşim bu asılmıyor yani. Ne yaparsın onu sen? 3. bölümde bir kurşuna kaza kurşuna kurban gitmiş diye. Alırsın kenara. Yani bu tür bir aslında bir performans bekleniyor.
Yani sahneye çıktık hissi önemli.
Tabii.
Hani şu an
çıktık
şu
hissi
an
değil sahnedeyiz zaten.
Yani şu an sahnedeyiz. En iyi şekilde oynayacağız.
Evet. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi öyle bir sahnedeyiz ki bunu ben Osman Nuri Topbaş hocamızdan işitmiştim. Sonra bir daha işitmedim veya tekrar etmedi mi? Fakat bizzat ondan işittiğimi hatırlıyorum. Şurada bir sahne olsa diyor. Biz de izliyoruz. 5 kişi geldiler dediler ki biz size hayatın sırrını anlatacağız. Böyle bir tiyatro oyunu. Bir pandomim, bir skeç. Merak ediyor. Buyurun 5 dakika içinde biz size hayatın sırrını anlatacağız. Onlar böyle oyunlarını oynarlarken Birden içeriye ikinci bir beş kişilik grup giriyor. Böyle ikinci dakikada falan. Diyor ki dursun oyun dursun. Ne oluyor ya falan diyoruz. Biz hayatın sırrını bu anlatan ekiple beraber bir oyun oynayacağız. Dolayısıyla bizim de dahil olmamız lazım. Oyunumuz farklı. Onların da oyunu farklı. Fakat ikisinin birbiriyle irtibatlarını siz sahnedekiler gördükçe, daha doğrusu tribündekiler hayran kalacaksınız. İlgimizi çekiyor. Hadi siz de girin diyoruz. Sonra dördüncü dakikadan sonra falan diyoruz ki bak şu oyunla bu oyun arasında ikisini aynı anda takip ediyoruz. Bu oyunla şu oyun arasında şöyle güzel irtibatlar olabilir falan diyoruz. Sonra üçüncü bir grup giriyor. Biz de gireceğiz diyorlar. 4, 5, 6, 7. Kafamız karman çorman olur değil mi Süleyman?
Evet,
biter yani. O ne oluyor ya deriz yani. Tek bir oyun izlemeye, tek bir ana kahraman görmeye geldik. Şimdi diyor ki hocamız şöyle tamamlıyor. 8,5 milyar insan, 8,5 milyar oyun aynı anda birbiriyle o kadar muhteşem irtibatlarla iç içe geçmiş ki. Ve dahası bir şey daha söyleyeyim. Batı'da yapılan bir araştırmaya göre Süleyman'cığım, bizim bütün hayatımız boyunca böyle hani Süleyman Lütfi muhabbeti gibi muhabbet duyabileceğimiz, temas edebileceğimiz insan sayısı kaç sence? 250.
İyi.
250 yani bu ne demek? Ya bende 2000 kişi var. Sende 4000 kişi var telefon kontak listesinde. Hepsi aynı şekilde görüşemiyorsun ki.
Tabii.
500 kişiyle görüşen de oluyor, 100 kişiyle görüşen de oluyor.
Şu an çok daha az birçok kişi için.
Tabii birçok kişi için.
50, 60 en fazla. Yani.
Evet, hatta insanları azaltıp işte yapay zekayla bir şekilde artık bunlarla konuşup bunlarla teşviki mesai gelin diyenler de var.
Doğru.
Şimdi buradan bu ortalama rakam yani 250. Şöyle bir sonuç çıkartılabilir. 250 kişilik bir tiyatro sahnesinin başrol oyuncusu. Ama öyle bir oyun ki bu. Başkaları da başrolde. Onların da 250'şer kişileri var. Annem bir yan rolde, babam bir yan rolde senin oyununda. Sen annenin başrol olduğu bir oyunda yan roldesin. Dolayısıyla acayip böyle bir karmaşıklık, bir karmaşıklık değil bu, algoritma var. Kader bu işte kardeşim. Ve bana bazen şey anlatırlar hani yıldızları işte 100 milyar galaksi, işte 200 milyar şu filan. Carl Sagan diye bir adam var Süleyman'cığım. Bu adam çok kafasını karıştırdı herkesin. Dedi ki ya bu kadar büyüklük, bu kadar ihtişam karşısında insan küçücük merkezde olamaz dedi. Tamam mı? Hı. Ben de ona dönüp yaşasaydı, bu yaşıyor mu bilmiyorum da şunu soracaktım, sorardım yani. Ya kardeşim o küçük dediğin insanların, 8,5 milyar insanın kaderi, algoritması öyle birbiriyle iç içe geçmiş ki kainat ne kalır onun yanında ya. Bu algoritmayı yürüten Cenab-ı Hakk'a kurban olalım, hayran olalım. Hı hı.
Şunu ekleyeyim Lütfü Hocam. Şimdi mesela ben biraz daha yine pratik hayata indirgemeye çalışıyorum. Oyunlar olur ya mesela diyelim ki bilgisayar oyunu. İki genç geçiyor başına ve çok zevkli artık çok gelişti oyunlar yani. Sayısız kombinasyon var, sayısız ihtimal var. Zevkli oynuyorlar. Yani düşündüğümüz zaman oyunun içinde olabilecek ihtimaller belli. Çünkü o bir yazılım sonuçta. Bir mühendislik yani ama... İki kişi geçtiği zaman hiç öyle bir şeyi hesaba katmıyoruz. Yani olabilecek ihtimal belli, şu belli falan düşünüp de canımızı sıkmıyoruz. Çünkü ben futbolcuyu geri çekerim, ileri çekerim, sağa çekerim, oradan gol atarım. Tahmin etmeyen bir şey olur. Oyunun ne bileyim hiç bilinmeyen bir boyutu vardır. Hani böyle birkaç işlem yapınca belki rövaşata çekecektir bir maç için söylüyorum. Çok zevk alıyoruz ve saatlerce ve şu an oyun kültürü dikkat edin. En çok ilgisini çeken kültür gençlerin özellikle. Dünya hayatının da bir oyun ve eğlence olduğunu buyuruyor Cenab-ı Hak. Aslında hani böyle bir oyun zevki var esasında yani dünyada. Yani her an böyle bir sürpriz var. Her an bir hayret edebiliriz. Her an bir mutluluk var.
Ahmet Muhtar Büyükçınar diye bir hoca efendi vardı. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Biz onunla bir de röportaj yapmıştık. Suriye zindanlarında yatmış yıllarca. Çok büyük acı çekmiş, sıkıntı çekmiş. Ona şöyle bir soru soruldu. Ya siz bu kadar sıkıntıya nasıl sabrettiniz? Bir ayetten ilham aldım dedi. Hemen biz böyle baktık acaba hangi ayetten ilham aldı bu kadar sıkıntının çaresi olarak. Senin bahsettiğin ayeti söyledi. İnnemel hayatü dünya lehvun ve laibun. Yani dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ben çocuklar nasıl oyuna dalarsa bu hayata öyle daldım dedi. Zevk aldım dedi yani. Şimdi bu çok büyük bir aslında kulluktur biliyor musun Süleyman'cığım? Sana biçilen kurguyu, sana biçilen zamanı, sana biçilen dostları, çevreyi rıza iklimine girip de kabul edip orada rolünü, bir hakkını ifa etmeye çalışmak kadar büyük kulluk yoktur. Ben o yüzden bir ara hayatı sevmek şükürdür diye bir yazı yazmıştım.
Doğru.
Hayatı sevmek en büyük şükürdür Süleyman.
Şunu ekleyerek bitireyim yine. Şimdi gençken hani kendime göre bir iki üç şey koydum. Hani sigorta koydum kader meselesine. Biri Allah kuluna zulmetmez ayet. Şöyle düşünüyorum, böyle insanın hani böyle anlamının olmadığı bir hayat yine zulüm gibi geliyor hani bize. Allah da zulümden münezzeh olduğu için bunu yapmaz. Bunu anlayabiliyorum. İkincisi Allah abes yaratmayacağını, her şeyin bir hikmetle yaratıldığını söylüyor. Hakikaten böyle kulun adeta hani böyle bir ne diyelim, bu iradesinin olmadığı, iyi ile kötünün birbirinden ayrılmadığı, zulümle ne bileyim hayrın birbirinden tefrik edilmediği bir dünya abes olur esasında. Bu da hani böyle bir garantör gibi duruyor burada. Yani bunlar hani sigortalar. Bu sigortalar atmadığı sürece bu işte hani insan iradesini doğru götürebilir.
Benzer sigortalarım benim de vardı.
Evet.
Üçüncüde var mıydı senin üçüncüsü?
Üçüncü de şu, o en başta söyledi. Yani Allah Allah'tır, kul kuldur. Allah'la kul arasındaki ilişkide haşa kavrayamayacağımız.
Herkes haddini bilsin
evet,
yani.
Çünkü Allah o bize bunu lütfetmedi. Yani bize kaderin sırrıyla ilgili bir şey yüklemiyor. Yani bunu öğren, çöz, bunu ihata et demiyor.
Demiyor.
Gayb'la ilgili şuraları tam anlamıyla bir çöz demiyor. Yani burada bana diyor ki sen güzelce yaşa, zaten bana götüren yolları sana göstereceğim. Nasıl çocuk ilkokul birinci sınıfta ikinci sınıf müfredatından sorumlu değil.
Evet.
İkiye geçince ikiyi soracak. Üçe geçince. Yani ben esasında hani herkes yaşını yaşayıp yaşında öğrenmesi gerekenleri öğrenirse Allah onun yolunu açıyor, kolaylaştırıyor
evet,
gibi.
Bu işte Süleyman'cığım, bu senin bahsettiklerin aslında hep Allah bilgisiyle alakalı bir şey. Marifetullah. Allah'ı Allah'tan başka hakkıyla bilen yoktur.
Doğru.
Net. Fakat bizim Allah'la ilgili zanlarımız vardır. Bunun da aslı esası hüsnü zandır. Dediğin gibi abes yaratmaz. Benim hakkımda hep iyilikler, güzellikler bahşedecek. Bana cennet hazırlamış. Dolayısıyla bu dünyada da benim başıma gelen musibet, sıkıntılar aslında beni tezkiye etmek için, benim yolumu açmak için diye bütün bunları hepsini biz şey yapabiliriz. Allah hakkındaki o zannımızı düzelterek kaderle ilgili çok iyi bir noktaya gelebiliriz. Ama bir şey daha var. Hadisat aldığın yöne göre sana zaten cevabı veriyor. Yani sen şimdi hüsnü zannını düzeltip de böyle güzel bir yürümeye başladığın zaman yollar açılıyor Süleyman'cığım.
Tamam.
Ne zaman ki o hüsnü zannın bozuluyor, kendince böyle bir takım böyle hani patinajlara girmeye başlıyorsun, o zaman da ortalık kararıyor.
Hmm.
Ya bu hadisat da bu anlamda çok önemli bir göstergedir yani.
Bu DNA sarmalı ilk çözüldüğü zaman o senelerde dediler ki kimi ilim adamları, daha dediler insanlar Allah'ı inkar edemez. Kimi ilim adamları dediler ki artık Allah'a inanmaya hiç gerek kalmaz. Yani aynı hadise, çünkü demek ki kıyamete kadar bu böyle olacak. Gidecek. Yani
hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi Süleyman'cığım?
Evet.
50-50 dengesi bozulmayacak abi.
Evet, doğru.
Kesinlikle. Niye biliyor musun? Çünkü bütün bu iş gayba imandır.
Doğru.
Ve o da dönüp dolaşıp bu işin böyle akılla izah şu bu filan. Ha, gayba iman meselesindeki o hassasiyet, daha doğrusu o adım atmanın belki akıl yolunu hazırlayacağı için tefekkür emredilmiştir.
Eyvallah. Şöyle yapalım lütfen hocam. Bu kader meselesi olunca bitiremedik. Normalde 20-25 dakika bizim programlarımız ama tahminim bir 40 dakikaya vardı şu anki sohbet. Bölmek de istemedim. Bu da kaderin bir cemilesi olsun dedim. Programa da yakışır. Tamamdır. Belki yine bu konuya değiniriz. Çünkü
İnşallah.
Konunun boyutları çok ama en azından bir özlü hasıla dile getirildi diye ümit ediyorum.
İnşallah.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile kader meselesine dair böyle güzel güzel konuşmaya gayret ettik. Bu derin bir denizdir. Çok da dalmadık ki boğulmayalım diye. Derin bir sırdır. Bu sıra aşina olmak ayrı zor. Takdirlerinize bırakıyoruz. Muhabbetle, selametle.